Ayrım 7. Bir sene sonra Paris'ten tanıdığım bir bankerle ahbaplığım sayesinde Lahey'de oturmaktaydım. Bana bir ev tutmuştu ve buluşmalarımızı orada gerçekleştiriyorduk. Sonra birden hiçbir mazeret öne sürmeden kiramı ödemeyi bıraktı. Belki de bir keresinde de dile getirdiği gibi harcamalarımı pahalı ve abartılı bulmuştu. Cevabını da almıştı. Abartılı diye bir erkeğin gençliğini kendisinden çok genç bir kadının apış arasında aramasına denir asıl. Söylediğimi alınmış, zaten amacım buydu, evden çıkmamı söylemişti. Lahey, çocukluğumda yaptığım ilk ve tek ziyaretimde bile bana tek düze gelmiş bir şehirdi. Şimdi komşu ülkeleri her geçen gün daha da içine çeken savaştan kaynaklanan yiyecek kıtlığının başlaması ve gece hayatının tamamen sona ermesi yüzünden huzureviyle casus yatağı karışımı bir yere dönüşmüştü. Ölümle sonlanan çarpışmalardan ruhları zedelenerek kaçmış firariler her köşede kafayı çekiyorlardı. Eski Mısır danslarından esinlenen birkaç gösteri düzenlemeye çalıştım. Eski Mısır danslarını kimse bilmediği ve eleştirmenler gerçeğe ne kadar uygun dans ettiğimin sağlamasını yapamayacakları için işim kolay sayılırdı. Ama tiyatrolara rağbet eden kalmadığı için kimse teklifimi ciddiye almadı. Paris giderek uzaklaşan bir rüya gibiydi. Ama hayatımın pusulasıydı orası. Kendimi her anlamda insan hissettiğim tek şehirdi. Orada hem izin verilen şeyleri hem de günah addedilenleri sonuna kadar yaşayabilirdim. Bulutlar farklıydı. İnsanlar şıktı. Sohbetler Lahey'deki kuaför salonlarındaki sıkıcı gevezeliklerden 1000 kat daha ilginçti. Lahey'de insanlar çok az konuşuyorlardı. Çünkü birileri tarafından dinlenmekten korkuyor, söylediklerinin daha sonra ülkenin tarafsızlığını bozdukları iddiasıyla aleyhlerinde kullanılacağını düşünüyorlardı. Bir süre Maurice von Satin'i bulmaya çalıştım. Sonradan Amsterdam'a taşınmış olan az sayıdaki okul arkadaşıma onu görüp görmediklerini sordum. Ama yer yarılmış da içine girmiş, kına boyasıyla gülünç ve yapmacık Fransız aksanını da beraberinde götürmüştü sanki. Tek çarem Almanların beni Paris'e götürmelerini sağlamaktı. İşte bu yüzden Franz'ın arkadaşıyla buluşmaya karar verdim. Ona bir not göndererek kim olduğumu belirttim. Ve yaşamımın büyük bir bölümünü geçirdiğim şehre dönme hayalimi gerçekleştirmem için bana yardım etmesini rica ettim. O uzun ve kasvetli dönemde aldığım kiloları verip yine zayıflamıştım. Elbiselerim Hollanda'ya asla ulaşmayacaktı. Zaten ulaşsalardı bir işe yaramayacaklardı. Çünkü tüm dergiler modanın baştan aşağı değiştiğini gösteriyordu. Ama nasılsa iyilik meleğim bana her şeyi tekrar satın alacaktı. Paris'teki kadar kaliteli elbiseler olmasa da en azından dikişleri daha ilk hareketimde sökülmeye başlamayacaktı. Yazıhaneye girdiğimde karşımdaki adamın diğer bütün Hollandalıların yoksun olduğu lüks ürünlerle çevrili olduğunu gördüm. İthal sigara ve purolar, Avrupa'nın dört bir köşesinden gelmiş içkiler, şehirdeki pazarlarda karneyle satılan peynirler ve jambonlar. Altın işlemeli mağun masanın ardında şık giyimli ve tanıdığım diğer Almanlardan çok daha görgülü bir adam oturmaktaydı. Bir süre havadan sudan konuştuktan sonra bana kendisiyle irtibata geçmekte neden bu kadar geciktiğimi sordu. Beni beklediğinizi bilmiyordum. Franz, geleceğinizi söyleyeli bir sene oldu. Yerinden kalkıp ne içmek istediğimi sordu. Anason likörü rica ettim. Ve konsolos içkime bizzat Bohemia kristali bir kadehte takdim etti. Maalesef Franz artık aramızda değil. Fransızların alçak bir saldırısında öldü. Olanlar hakkında pek bilgim yoktu. Almanların süratli ilerleyişinin 1914'ün Ağustos ayında Belçika sınırında sekteye uğradığını öğrendim. Bana emanet edilen mektupta da belirtildiği üzere Paris'e çabucak ulaşmayı isteseler de bu artık uzak bir hayalden ibaretti. Oysa her şeyi nasıl da planlamıştık. Bu konularla canınızı sıkıyor muyum? Anlatmaya devam etmesini rica ettim. Evet, canım sıkıyordu ama Paris'e bir an önce ulaşmak istiyordum ve bana yardım etmezse bunu başaramayacağımı biliyordum. Lahey'e geldiğimden beri bana son derece zor gelen sabır sanatında ilerleme kaydetmeye başlamıştım. Konsolos, herhalde gözlerimdeki sıkıntılı ifadeyi fark ettiğinden olanları kısaca özetlemeye çalıştı. 7 taburu birden batıya göndermiş ve Fransız topraklarında süratle ilerleyerek Paris'in 50 kilometre yakınına kadar gelmiş olan generaller, Savaş konseyinin şehri almak için nasıl bir saldırı planladığını çözememiş, dolayısıyla şu anda bulundukları noktaya, yani Belçika sınırı yakınlarındaki bir bölgeye çekilmişlerdi. Neredeyse bir senedir yerlerinden pek kımıldamıyorlar, harekete geçmeyi her denediklerinde iki taraftan da sürüyle asker ölüyordu. Ama kimse pes etmiyordu. Bu savaş bittiğinde eminim ki Fransa'nın en küçük köylerinde bile ölüler şerefine anıtlar dikilecek. Üzerimize askerlerini yollamaktan usanmıyorlar. Ama her seferinde toplarımız sayesinde onları ortadan ikiye ayırıyoruz. Ortadan ikiye ayırmak ifadesi karşısında dehşete düşmem konsolosun da gözünden kaçmadı. Aslında bu kabus ne kadar çabuk biterse o kadar iyi. İngiltere Fransa'ya destek verse de müttefiğimiz olan aptal Avusturyalılar şu an Rusların ilerleyişini durdurmakla meşgul olsa da sonunda biz kazanacağız. Ama bunun için yardımınıza ihtiyacımız var. Benim yardımım mı? Lahey'deyken okuduklarıma ve katıldığım az sayıdaki davette duyduklarıma bakılırsa çarpışmalarda binlerce kişi ölmüştü. Böyle bir savaşı nasıl durdurabilirdim ki? Ne demek istiyordu? Aniden Franz'ın yapmış olduğu uyarı yankılandı zihnimde. Kramer'in yapacağı teklifleri asla kabul etmeyin demişti bana. Ama hayatımın daha da zorlaşması mümkün değildi. Param kalmamıştı. Başımı sokacağım bir yerim yoktu. Borçlarım biriktikçe birikiyordu. Bana nasıl bir teklifte bulunacağını biliyordum ama bu tuzaktan kaçmanın bir yolunu bulacağıma emindim. Hayatım boyunca nice benzerlerinden kurtulmuştum. Sadede gelmesini rica ettim. Karl Kramer sırtını dikleştirdi ve tavrı aniden değişiverdi. Artık havadan sudan konuşup nezaket gösterilerinde bulunduğu bir misafir değildim. Bana aslarından biriymiş gibi muamele etmeye başladı. Bana gönderdiğiniz nottan anladığım kadarıyla Paris'e gitmeyi arzuluyorsunuz. Bunu sağlayabilirim. Ayrıca masraflarınız için 20 bin franklık bir yardımda da bulunabilirim. Bu yeterli değil diye karşılık verdim. İşiniz somut sonuçlar vermeye başladığında deneme dönemi sona erecek. Yapılacak yardım da artacaktır. Merak etmeyin, bu işler için kenara epey para ayırdık. Karşılığında yakın olduğunuz çevrelerden bize bilgi sızdırmanızı isteyeceğiz. Artık o çevrelere uzak kaldım diye geçirdim aklımdan. Aradan 1,5 sene geçmişti. Paris'te nasıl karşılanacağımı bilmiyordum. Benden son aldıkları haber bir dizi gösteri için Almanya'ya yaptığım seyahate ilişkin. Kramer çekmecesinden 3 küçük şişe çıkarıp bana uzattı. İşlerinde görünmez mürekkep var. Her bilgi edindiğinizde bu mürekkebi kullanın ve mektuplarınızı yüzbaşı Hoffman'a gönderin. Sizle o ilgilenecek. Yazdıklarınızın altına asla kendi imzanızı atmayın. Eline bir liste alıp baştan sona taradı ve ortada bir yerlere bir çizik attı. Savaş mahlasınız H21 olacak. Sakın unutmayın. İmzanızı hep H21 olarak atacaksınız. Bütün bu olanları gülünç mü, tehlikeli mi yoksa aptalca mı bulmam gerektiğini bilemiyordum. En azından daha hoş bir isim seçebilirlerdi. Verdikleri isim tren koltuklarındaki numaralara benziyordu. Başka bir çekmeceden nakit 20 bin frank çıkardı ve tomarlar halinde paketlenmiş banknotları bana teslim etti. Gelirken geçtiğiniz salondaki görevliler pasaportunuz ve geçiş izinleriniz gibi ayrıntılarla ilgilenecekler. Savaş halindeki bir sınırdan geçmenin imkansız olduğunu tahmin edersiniz. Dolayısıyla tek seçenek önce Londra'ya, oradan da Paris'e seyahat etmeniz. Yakında bizler de oraya ulaşacak ve zafer takının altından gururla geçeceğiz. Kramer'in yanından ayrıldığımda ihtiyacım olan her şey yanımdaydı. Para, 2 pasaport ve geçiş izinleri. Geçtiğim ilk köprüde görünmez mürekkep şişelerini çıkarıp suya döktüm. Savaş oyunu oynamaya meraklı çocuklara göre şeylerdi bunlar. Yetişkinler tarafından ciddiye alınıp kullanılacakları hiç aklıma gelmezdi. Fransız konsolosluğuna gittim ve görevli memura karşı istihbarattan sorumlu kişiyle görüşmek istediğimi söyledim. Memur talebime inanmakta zorlandı. Kendisiyle neden görüşmek istiyorsunuz? Hususi bir mesele olduğunu, konuyu aslarıyla görüşemeyeceğimi belirttim. Beni ciddiye almış olacaklar ki çok geçmeden telefonu istediğim kişiye bağladılar ama ismini söylemedi. Kısa bir süre önce Almanlara casusluk yapmayı kabul ettiğimi anlatıp bütün ayrıntıları aktardım ve Paris'e ulaşır ulaşmaz kendisiyle görüşmeyi talep ettim. İsmimi öğrenince sanatıma hayran olduğunu ve Işıklar Şehri'ne ulaştığımda benimle bizzat irtibata geçeceğini söyledi. Hangi otelde kalacağımı henüz bilmediğimi belirttim. Merak etmeyin, bizim işimiz böyle şeyleri öğrenmek. Hayat yine ilginçleşmeye başlamıştı ama boyutlarını oradan ayrıldığımda öğrenecektim. Otelime dönüp adıma bir zarf bırakılmış olduğunu görünce çok şaşırdım. Real tiyatrosunun yöneticilerinden biriyle irtibata geçmem rica ediliyordu. Teklifim kabul edilmişti ve seyircilere tarihi Mısır danslarını içeren bir gösteri yapmaya davet ediliyordum. Yeter ki gösterinin içeriğinde çıplaklık olmasın. Tesadüf olamayacak kadar tuhaf bir durumdu bu ama gösteriyi ayarlayanların Almanlar mı Fransızlar mı olduğunu bilmiyordum. Teklifi kabul etmeye karar verdim. Mısır danslarını bekaret, tutku, namus ve sadakat diye 4 bölüme ayırdım. Yerel gazeteler gösteriye övgüler düzdüler ama 8 gösterinin ardından yine sıkıntıdan patlamaya başladım. Ve Paris'te yapacağım müthiş dönüşün hayalini kurar oldum. Yine Amsterdam'daydım. İngiltere'ye devam etmeden önce 8 saat beklemem gerektiği için şehrin sokaklarında gezinmeye başladım. Ve yine Thea hakkında o tuhaf dizileri söyleyen dilenciyle karşılaştım. Yoluma devam edecektim ama dilenci şarkısını ara verip bana seslendi. Sizi neden takip ediyorlar? Çünkü güzelim, çekiciyim ve meşhurum diye karşılık verdim. Dilenci ise peşimdeki kişilerin amacının bu olmadığını söyledi. İki adamın beni takip ettiğini görmüştü. Ama fark edilince gizemli bir biçimde ortadan kaybolmuşlardı. Bir dilenciyle en son ne zaman konuşmuştum hatırlayamıyordum. Her ne kadar beni kıskanan kişiler tarafından sanatçı veya fahişe olarak görülsem de saygıdeğer bir hanımefendinin bir dilenciyle konuşması kabul edilemezdi. Pek öyle görmüyor olsanız da burada cennettesiniz. Sıkıcı olabilir ama hangi cennet sıkıcı değildir ki? Serüven peşinde olduğunuzu biliyorum. Lavallilik ettiğim için kusura bakmayın ama çoğu insan elindekinin değerini bilmez. Verdiği öğüt için minnettar olduğumu söyleyip yoluma devam ettim. Ne biçim bir cennetti bu? İlginç hiçbir şey gerçekleşmiyordu ki. Mutluluğun peşinde değildim ben. Fransızların la vie, yani hakiki hayat dedikleri şeyin peşindeydim. Tarif edilmesi zor güzellikler ve derin bunalımlar, sadakatle ihanet, korku ve huzur arasında gidip gelen bir yaşam. Dilenci takip edildiğimi söyleyince rolümün tahmin ettiğimden çok daha önemli olduğunu anladım. Dünyanın kaderini değiştirebilecek biriydim. Bir taraftan Almanlar adına casusluk yapıyormuş gibi görünüp, öteki taraftan Fransa'nın savaşı kazanmasını sağlayabilirdim. İnsanlar Tanrı'nın matematikçi olduğunu sanırlar ama öyle değildir. Satranç oyuncusu demek belki daha uygun. Rakibin hamlesini önceden tahmin ederek onu alt etmek için bir strateji geliştirir. Bense hala matahariydim. Aydınlık günlerde, karanlık zamanlarda aynı şeydi gözümde. Bir evlilik geçirmiş ve sonunda kızımın vesayetini kaybetmiş olsam da sonradan başkalarından öğrendiğime göre beslenme çantasına bir resmimi yapıştırmış, hiç yakınmadım. Aynı yere çakılıp kalmadım. Normandiya'da denizin kıyısında Ostrak ile birlikte suya taş atarken idrak etmiştim. Küskünlükten silkinerek mücadelelere girişen gerçek bir savaşçı olduğumu çatışmalarda hayatın bir parçasıydı. 8 saatlik bekleyiş çabucak geçti ve beni Brighton'a götürecek olan gemiye bindim. İngiltere'de iner inmez ayaküstü sorguya çekildim. Belli ki dikkat çekiyordum. Belki yalnız seyahat ettiğim için, belki de kimliğimden dolayı. Elbette Fransız gizli servisi beni Alman konsolosuna girerken görmüş ve müttefiklerine haber salmış da olabilirdi. Fransız konsolosluğuna yaptığım aramadan ve ulaşmaya çalıştığım ülkeye olan bağlılığımdan kimsenin haberi yoktu. Sonraki 2 sene boyunca bol bol seyahat edecektim. Hiç tanımadığım ülkelere gidecek, eşyalarımı geri alabilmek için Almanya'ya dönecek, İngiliz görevliler tarafından Fransa adına çalıştığımı bilmelerine rağmen defalarca sorgulanacak, birbirinden ilginç erkeklerle buluşmayı sürdürecek, en meşhur lokantalarda yiyecek, son olarak da tek gerçek aşkımla göz göze gelecektim. Uğruna her şeyi yapmaya hazır olduğum bu adam bir Rus'tu. Savaşta kimseyi ayırt etmeyen hardal gazı çok geçmeden gözlerini kör etti. Sırf onun için her şeyi göze alarak Vitel'e gittim. Hayatım bambaşka bir anlam kazanmıştı. Her gece yatmadan önce yüksek sesle Ezgiler Ezgisi'nden cümleler okuyordum. Geceleyin yatağımda aradım ruhumu seveni. Aradım ve bulamadım. Kalktım ve şehirde gezinmeye başladım. Sokaklarda ve meydanlarda aradım ruhumu seveni. Aradım ve bulamadım. Muhafızlarla karşılaştım. Şehirde devriye gezen, sordum onlara. Gördünüz mü ruhumu seveni? Yanlarından ayrıldım ve çok geçmeden buldum ruhumu seveni. Sımsıkı sarıldım ona. Bir daha da bırakmadım. Geceleri Rus aşkım acıyla kıvranırken ben hiç uyumadan gözlerine ve vücudundaki yaralara merhem sürüyordum. Mahkemede onu tanık sandalyesinde görünce kalbimi koca bir kılıç deşip geçti. Kendisinden 20 yaş büyük bir kadına asla aşık olamayacağını söyledi yargıca. Tek amacı yaralarına bakacak birini bulmakmış. Üstelik sonradan öğrendiğime göre Monsieur Cunet, kaderin cilvesine bakın ki kahrolası Lodox'un şüphesini uyandıran da Vitel'e gidişim olmuştu. Bu noktadan itibaren Monsieur Cunet öyküme ekleyeceğim başka bir şey yok. Olup bitenleri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. Haksız yere çektiğim bütün bu ıstırapta, katlanmaya mecbur bırakıldığım aşağılanmalarda, 3. Savaş Konseyi Mahkemesince herkesin önünde maruz kaldığım karalamalarda, iki tarafında öne sürdüğü yalanlarda ve hatta Almanlar ve Fransızların birbirlerini öldürmesinden bile hiçbir sorun yoktu. Ama insanların gittikçe içine kapandığı bir dünyada özgün bir zihniyete sahip olma günahını işleyen bir kadını kendi haline bırakamazlardı. Bütün bu sebeplerden dolayı Monsieur Cunet Cumhurbaşkanı'na yapılan son af talebi de geri çevrilirse sizden ricam bu mektubu saklamanız ve onları anlayacak yaşa geldiğinde kızım Nona vermenizdir. Bir seferinde o sıradaki menajerim olan ve Paris'e geldiğimden beri sadece bir kez gördüğüm Monsieur Astrog ile Normandiya'da bir plajdayken bana ülkede bir antisemitizm dalgasının kabarma vakti olduğunu anlatmış, yanında pek görünmesem benim için daha iyi olacağını söylemişti. Aynı konuşmamızda bana bir de Oscar Wilde adlı bir yazardan bahsetmişti. Salom adlı bir oyununun metnini bulmakta zorlanmamıştım ama hazırladığım Salom gösterisine kimse tek kuruş yatırmadı. Bir sürü önemli tanıdığım olmasına rağmen param yoktu. Nereden çıktı bu şimdi? Niye son günlerini Paris'te geçiren, cenazesine hiçbir arkadaşının katılmadığı ve tek suçu bir erkekle aşk yaşamak olan İrlandalı yazarın eserine ilgi duymuştum. Neyse, benim suçum da bu olsaydı. Çünkü seneler boyunca meşhur erkeklerin yataklarına karılarıyla birlikte girmiştim. Herkes doymak bilmez bir haz arayışındaydı. Beni bunun için suçlayan kimse çıkmadı. Nasıl çıkabilirdi ki zaten? Suçlayanlarla tanıklar aynı insanlardı. İrlandalı yazara dönersek günümüzde kendi ülkesinde lanetleniyor. Bizimkinde ise görmezden geliniyor. Tiyatro için yazdığı birçok eseri seyahatlerim sırasında okudum ve çocuklara öyküler yazdığını da keşfettim. Bir delikanlı sevdiği kızı dansa davet etmek istemiş. Ama kız ancak kırmızı bir gül getirirse kabul edeceğini söylemiş. Ne tuhaftır ki delikanlının yaşadığı yerde güller ya sarı ya da beyazmış. İkisi arasındaki konuşmayı bülbül duymuş. Delikanlının üzüldüğünü görünce zavallıya yardım etmeye karar vermiş. Önce güzel bir şarkı söylemeyi düşünmüş ama bunun delikanlıyı çok daha fazla üzebileceğine karar vermiş. Yalnızlığı yetmezmiş gibi şarkı yüzünden kasvete de kapılabilirmiş. O sırada oradan geçen bir kelebek ne olduğunu sormuş. Delikanlı aşk acısı çekiyor, kırmızı bir gül bulması lazım. Aşk yüzünden acı çekmek ne saçma demiş kelebek. Ama bülbül delikanlıya yardım etmeye kararlıymış. Koca bir bahçenin ortasında bir gül ağacı varmış ve beyaz güllerle doluymuş. Bana kırmızı bir gül verin lütfen. Ama gül ağacı bunun imkansız olduğunu, eskiden kırmızı olan güllere beyaza dönüşmüş başka bir gül ağacını aramasını söylemiş. Böylece bülbül söylenini yapıp aramaya koyulmuş. Uzaklara uçmuş ve aradığı yaşlı gül ağacını bulmuş. Kırmızı bir çiçek lazım bana demiş. Ben artık çok yaşlandım diye karşılık vermiş gül ağacı. Kışlar damarlarımı dondurdu. Güneş yapraklarımı sondurdu. Bir tanecik gül diye yalvarmış Bülbül. Elbet vardır bir yolu. Yolu olmasına var. Ama öyle fena ki söylemeye bile korkarım. Benim korkum yok. Kırmızı bir gülü nereden bulabilirim söyleyin bana. Bir tanecik kırmızı gül. Gece buraya dönüp bülbüllerin bildiği en güzel ezgiyi şakımalısın bana. Ardından da göğsünü dikenlerimden birine bastırmalısın. Böylece kanın öz suyuma karışacak ve gülü kırmızıya boyayacak. Gece olunca bülbül söyleneni yapmış. Yaşamını aşk uğruna feda etmeye hazırmış. Ay doğar doğmaz bülbül göğsünü gül ağacının dikenine bastırıp şakımaya başlamış. Birbirlerine aşık olan bir erkekle bir kadının şarkısıyla başlamış. Ardından aşkın her türlü fedakarlığa değdiğini anlatan bir şarkı söylemiş. Ay gökyüzünü boydan boya geçerken bülbül şakımayı sürdürmekte ve gül ağacının en güzel gülü bülbülün kanıyla kırmızıya dönüşmekteymiş. Daha hızlı şakı demiş gül ağacı. Birazdan güneş doğacak. Bülbül göğsünü daha da bastırınca diken doğruca kalbine batmış. Yine de şakımayı kesmemiş. Gül kıpkırmızı oluncaya kadar şakımış. Yorgunluktan bitkin, ölmek üzere olduğunu bilse de gelmiş geçmiş en güzel kırmızı gülü dalından koparıp delikanlıya götürmüş. Penceresine konup çiçeği bırakmış ve oracıkta ölmüş. Delikanlı tıkırtıyı duymuş ve pencereyi açınca en çok hayalini kurduğu şey karşısında görmüş. Güneş doğmaktaymış. Gülü alıp koşa koşa sevdiği kızın evinin yolunu tutmuş. İşte benden istediğini getirdim demiş kanter içinde ama sevinçliymiş. İstediğim böyle bir gül değildi ki demiş kız. Bu gül aşırı büyük. Elbisemle de uyuşmayacak. Zaten bu akşamki dansa başka birinin davetini kabul ettim bile. Delikanlı hayal kırıklığı içinde kızın yanından ayrılmış. Gülü yolun kenarına atmış. Ve atar atmaz üstünden at arabasının tekerlekleri geçmiş. Sonunda delikanlı kitaplarına dönmüş. Kendisinden asla veremeyeceği şeyler talep etmeyen kitaplarına. İşte benim hayatım buydu. Ben bülbülüm. Her şeyini ortaya koyan ve bunun için ölmeye çekinmeyen. Saygılarımla. Mata Hari. En başta ebeveynlerinin seçtiği isimle Margarita Zelle olarak bilinen, evlenince zorla Madame MacLeod ismini alan, son olarak da Almanlara kanıp topu topu 20 bin frank uğruna her yazdığının altına H21 imzasını atan. Ayrım sonu.